Ayrım 11.
Ve gözlerinde okuduğum şey beni duygulandırdı. Bu gözlerde öyle tatlı bir anlam vardı ki tedirgin oldum. Arnebio, çıkarken kapıyı kapat. Kimse tarafından rahatsız edilmek istemiyorum. Şimdi Peder Luis beni gözleyerek eninde boyuna yürüyordu. Sonunda durdu. Zeze, bunca saçma sapan şey yaratmak için neler geçiyor kafandan? Dokunmuştu söylediği. Ağlamayacaktım ama ağlamak üzereydim. Biliyorum Peder, her şey hiç beklemediğim bir anda oluyor. Fark ettiğimde de ya bitmiş oluyor ya da bitmek üzere. Ve kendimi tutamıyorum. Gerçekten öyle. Yalvaran bir yüzle Peder Luis'e baktım. Peder Estavio beni bağışlamayacak değil mi? Her zamanki deyimimizi kullandı. Frankenstein ateş püskürüyor. Kanının aktığını görmek istiyor. Sana ne yapacaklarını bilmek için daha çok erken. Müdürün odasında toplantı halindeler. Şimdi her şey nasıl olup bittiyse öylece anlat. Hiçbir ayrıntıyı unutmadan. Karşımdaki yatağa oturmuştu. İçimi döktüm. Ben konuştukça gülmekten kendini alamıyordu. Yobaz kadınlar bölümüne gelince öylesine gülüyordu ki yatak sallanıyordu. Ben de gülmeye başladım. Çünkü Peder Luis anlattıklarımı gülünç buluyorsa belki öbürleri de aynı biçimde tepki göstereceklerdi. Yeni koruyucum Aziz Gerard herhalde bana yardım edecekti. Anlatacaklarım bittiğinde gülmekten gözlerinden yaşlar akıyordu. Dinle Zeze, yaptığın öyle çılgınca, öyle saçma, öyle inanılmaz bir şey ki ben olsam sanırım seni bağışlardım. Yani cezanı yarı yarıya azaltırdım. Ya şimdi Peder Luis? Saatini çıkardı ve cezamın başlangıcını açıkladı. Şimdi oraya gidelim. Bir duşta yapamaz mıyım? Çok pisim Peder Luis. Söz konusu değil. Bugün olduğun gibi yatacaksın. Talihin varsa. Çünkü bana sorarsan geceyi kolların bir sütunda kavuşmuş cezalı olarak geçireceksin. Koğuştan çıkmadan önce ona sordum. Sizce okuldan kovulacak mıyım? Bunun için yeterli neden yok sanırım. Ama kovulmanın kıyısından geçtiğin kesin. Ve hayatımda ikinci kez o iç karartıcı salonla ve tüm o yarım daire biçimde dizilmiş masalarla karşı karşıya geldim. Kollar kavuşacak. Hemen kollarımı kavuşturdum. Bir soru sorduğumda bana bak. Karşılık verdiğinde kara tahtaya bak. Hemen bakışım okulun en büyük kara tahtasına dikilmişti. İyi silinmemiş harflerin seçildiği tebeşir izlerine bakıyordum. Peder Luis anlattıklarımın tümünü tekrarlamak zorunda kaldım. Ancak bu kez hiç kimse anlattıklarımı gülünç bulmuyordu. Sonuç, okuldan atılmayacak. Geçici olarak da çıkartılmayacaktım ama bütün teneffüslerde sınıfta kalmak zorundasın. Akşam etütleri boyunca kollarını kavuşturup bekleyeceksin. Etütten 2 saat sonraya kadar da aynı biçimde duracaksın. Ayakta ve kolların kavuşturulmuş. Son olarak da 1000 satır yazı yazacaksın. Ürperdim. 1000 satır. Bir kitap yazmak çok daha iyiydi. Bir roman, ne bileyim, herhangi bir saçmalık. Ama teker teker aynı cümleyi yineleyen 1000 satır. Ardından da bitmek tükenmek bilmeyen işkence. Üstelik okuldan kovulmadığım için Tanrı'ya şükretmek zorundaydım. Ailemle karşı karşıya gelmeye nasıl cesaret edebilirdim? Yine de kıyım daha bitmemişti. Şimdi talihsiz satırı seçmek gerekiyordu. Ve yazacağım satırı benim seçmem kararlaştırıldı. Çabucak düşündüm. Ama kural cezayı daha da ağırlaştırmak için sevilmeyen bir şeyin seçilmesini emrediyordu. Hadi Senyor Vasconcelos, cümleyi söyleyin. O an küçükten beri çok sevdiğim bir şeyi düşündüm. Bundan nefret ettiğimi söyleyecek ve hiç değilse sevdiğim bir şey yazacaktım. Cümle. İpranya'nın yüce yazıcılığını duydum. Genel bir şaşkınlık oldu. Müdür kara bir yay oluşturacak biçimde kaşlarını kaldırdı. Hüzün ve düş kırıklığından oluşan bir ebem kuşağı gibiydi. Bu çocuk sır deli. İnsan hiç ulusal marşından nefret eder mi? Kavuşmuş kollarımın altında parmaklarım sevgili marşımdan beni bağışlamasını dilemek için kavuşuyordu. Peki, seçimini yaptın ama bu kadarla kalmayacağız. Peder tebeşir aldı. Yazın lütfen Peder. Kötü ve sorumsuz bir öğrenci olduğum halde İpranya'nın yüce ezgilerini dinleyin. Burada inledim. Adam da inledi. Beni faka bastırmışlardı. Şu bitip tükenmeyen cümleye ne zaman başlayacaktım? Ey sırtında kuzusuyla benim küçük İsa'm. Yığın yığın defter yaprağını ve yazmaktan nasır tutacak parmaklarımı düşündüm. Neyse, bu da geçecekti. 10 günde mi, 20 günde mi? Cesaret size de okuldan kovulmaktan iyidir bu. Biliyorum ve şimdi pes edecek değilim. Maymunların tarzını zafer kazanmış olarak bu işin içinden çıkacak. Güçten düştüğümü sezersen beni uyarmayı düşün ve güneşi uyandıralım de. Yine de üzerime büyük bir bezginlik çökmüştü. Gündüzleri pek çok güneş, geceleri de bir yığın ay uyandırmam gerekliydi. Sorgu bitince Peder Luis bir şey söylemeden beni yemekhaneye götürdü. Düşüncelerimi sezmiş göründü. Duş yok dedi. Sizin deyiminizle kürek mahkumluğuna katlanan, bol bol gündelik fasulye yemekten kurtulamayan birisin artık. Bu kez işler kötü. Hele tam bir rezalet çıkaran o sevgili yobazlarının sızlanmalarından sonra daha da kötü. Büyük bir sessizlik için yemeğimi yerken üzüntüme eşlik etti. Kocaman bir bardak su içtim ve tuvalete gitme izni istedim. Gidebilirsin. Önlem almayı unutma. Çünkü gece yarısına kadar bir daha tuvalete çıkamazsın. Beni yüreklendirmek için omuzuma vurdu. Zavallı dedi. Bu kez seni kurtaracak bir aziz de yok. Peder Feliciano bile buraya giremez. Ya da alışılmış mucizelerden birini yapamaz. Aynı durumda 2 saat süreyle cezalı kaldım. Sonra yanımda 2 lamba dışında tüm ışıklar söndü. Sessizlik. Okulu ve orada duran beni uyutuyordu. Gözlerim kapanmak istiyordu. Bedenim sallanıyor ve ilk durumuma dönüyordum. Gece yarısı ilerlemekteydi. Ben Musa'nın suskunluğunu düşünüyordum. Herkes uyandırmak için acıma dolu bir çan çalabilirdi. Bu yüreksiz insanlar uyumanın ne tatlı olduğunu görürlerdi. Bacaklarım titriyor ve saatler geçiyordu. Kara tahtanın yanında dost bir gülümsemeyle bakan Mavrus'u gördüğümde gözlerim bulanmıştı. Görüyorsun ya Mavrus, seni kucaklamak için kollarımı bile açamıyorum. Önemi yok. Peki ama sana ne yaptılar küçüğüm? Kalpsiz büyüklerin yaptıkları şeylerden. Ben ufacık bir saçmalık ediyorum ve bir yılın ceza alıyorum. Cesaret. Bu da geçecek. İlk gece hep çok ağırdır. Sonra yavaş yavaş alışacaksın. Çok çalıştın mı? Şöyle böyle. Biliyor musun? Biraz daha sürerse düşüp bayılacağım. Sonuçlara katlan. İnsan kendi neden olduğu şeyden ötürü hiç yakınmamalı. Cesaret. Güzelim saatine baktı. Güneşi uyandır. Öyle demiyor muydun? Evet, güneşi uyandır. Topu topu 2 dakika var. Peder Feliciano beni almaya geldi. Daha yatmamıştı. Uyuyamayacak kadar üzgündü. Cezamın sonucunu bekliyordu. Gel şuş. Göğsümde çapraz duran kollarımı açtım. Bükük kaldırdıklarını ve bırakır bırakmaz alacaklarımı düşündüm. Kara tahtaya gülümsedim ve Mavrus'a alçak sesle iyi geceler dedim. Al şuş. Bu da ne sıfayol? Bir bardak soğuk guarana getirdim sana. Susamış olmalısın. Elindeki bardağı güç bela görüyordum. İçindekini neredeyse bir solukta içtim. Gel şuş. Şimdiden düş görüyorsun. Ayakta düş görüyordun. Biliyor musun fayol? Neyi yavrum? Başka bir hayatta düğme olarak doğmak istiyorum. Ne düğmesi olursa, külot düğmesi olsa bile, insan olmaktan ve zavallı gibi acı çekmekten iyidir bu. 3. Bölüm. Benim kurbağam. Yeni ev, garaj ve bayan Sevrup. Öc alma duygun geçti mi Zeze? Bilmiyorum Adam. Bana yalan söyleme. Gerçeği keşfederim ben Zeze. Neredeyse geçti. Kısa bir süre sonra unutmuş olurum. Adam'ın rahatlayarak soluk aldığını duydum. Şşşt! Sana da bir şey beğendirilmiyor. Çünkü böyle bir evde yaşamak pek çok şeyi bağışlatır. Gerçekte sevinçten çıldırıyordum. Tatil başlamıştı ve okuldan doğruca yeni eve gitmiştim. Büyük bir ev. Öyle olmaya öyle. Gerçek bir evdi bu. Taşınmayı görmemiştim. Arkada kalan beyaz ve kırmızı tavuklara hoşça kalın deme fırsatını bile vermemişlerdi bana. Satılmışlar mıydı yoksa armağan mı edilmişlerdi bilmiyorum. Kesin olarak tek bildiğim bu tavukların yeni eve taşınmamalarıydı. Evin cephesinde bitmek tükenmek bilmeyen ve sol yana doğru uzayan bir teras vardı. Her yanda da camlar. Önde Petropolis alanı. Tam aşağıda yeryüzünün tüm okyanusların içine alabilecek kadar büyük bir deniz. Üstüne üstlük büyük bir bahçe de vardı. Hayat boyu içinde koşuşturulacak bir düş. Yeni bir odam da vardı. Kocaman bir yatak. Parlayan ve taze tahta kokan bir yatak. Bir tek şey eksikti. Eski koltuğum Orizimbo. Onun yerinde kırmızı ve mavi dallı, çok süsleyici bir başka koltuk duruyordu. Bütün bunları denemek zorundaydım. Hemen yatağın üzerine atıldım. Koltukta sıçradım. Her şey rahat ve yumuşacıktı. Adam'a itirafta bulundum. Öteki eve dönmemiş olmam gerçekten çok iyi. Babanın da aynı şeyi düşünmüş olmadığını kim bilebilir? Şaşırmıştım. Sanmıyorum. Hayır. Ben gerçekten de çok önemsizim. Kocaman bir hiçim. Kimse beni umursamıyor. Kim bilebilir? İnsan yüreği sürprizlerle doludur. Olamaz bu Adam. Ne olursa olsun burada oturmak harika bir şey. Ve her şeyi görmek, her şeye alışmak için keşfe çıkıyordum. Beni en çok sevindiren evin sağ yanıydı. Tarzan'a göre ve çekici dallarla dolu nefis bir Hint kiraz ağacı. Öylesine uzundu ki dallar bizi komşulardan ayıran duvarı kaplıyordu. Komşuların nasıl olduklarını keşfetmekte acele etmeliydim. Çok önemliydi bu. Evle görünüşü Bayan Gustavo adına uygun düşen Hint kiraz arasında kocaman bir hangar vardı. Tavanına hayranlıkla bakıyordum. Oraya en az iki trapez yerleştirebilirdim. Her şey bir şenlikti. Zamanla bel kemiğini pekiştiren ve ezilmemiş herhangi bir köpek gibi koşabilen küçük köpeğim Tulu için daha büyük bir şenlik. Yatılı okuduğum sürede yitirilen zamanı yakalamak ister gibi ardımdan ayrılmıyordu. Odamın kapısında yatıyor ve gün doğar doğmaz büyük bir kibarlıkla hafif hafif kapımı tırmalıyordu. Benimle olmadığı zamanlar kuyruğunu sallayarak gelmesi için ıslık çalmam yetiyordu. Garajı göreceğiz Tulu. Oraya koşuyorduk. O bacaklarıma dolanıyordu. Ne yer değil mi? İçeri en az 10 araba sokulabilir. Evin eski sahibi çok zengin olmalıydı. Ya şu kocaman pencere? Pencereyi açtım ve atladım. Bacaklarımı sallandırıp bahçenin duvarla çevrili geri kalan bölümünü gözetleyerek oturdum. Ne bol ağaç, ne çok maun ağacı. Bu köşede daha da bol palmiye vardı. Nereden başlayacağımı bilemiyordum. Her şeyi düzenlemem gerekliydi. Çünkü dağ tatilimin başıydı ve kendimi bahçeye vermem için en az 3 aylık zamanım vardı. Bahçenin kumu beyazdı ve plajın kumu gibi yumuşacıktı. Benim büyük sahram olacaktı. Ama çölde maun ağacı olur muydu? Sanmıyordum. Öyleyse benimki farklı olacaktı. Benim çölümde maun ağacı bulunacaktı. Garajın içini gözden geçirdim. Hala işe yarayabilecek eski şeylerle dolu kocaman raflar. Biz nasıl tavukları bıraktıksa buranın eski sahipleri de herhalde bu dünya kadar şeyi arkada bırakmışlardı. Beni en çok büyüleyen de bir otomobil iş lastiği yığınıydı. Ve köşede lastikleri şişirmeye yarayan koskoca bir malzeme duruyordu. Acaba çalışıyor muydu? Bir toz tabakasını üfledim ve onu dizlerimin arasına doğrulttum. Baş kısmını kaldırdım, işledi. Bir baş mıydı yoksa kollar mı bunlar? Daha çok kollar. İyi yağlanmıştı. Abandım, hareket etti. Bir gürültü çıkardı ve yerdeki tozları kaldırdı. Zaferi kazanmıştım. İşliyor Tulu. Şimdi bir lastik alacağız ve şişip şişmediğini göreceğiz. İş lastiği düzelttim ve şişirme aracının kolunu hareket ettirdim. Lastik şişiyor, şişiyordu ve pompalamakta gittikçe güçlük çekiyordum. Müthiş bir idman. Dinlenmek için yere oturdum ve duvara dayalı pompaya hoşnutlukla baktım. Bugünden sonra her gün bütün bu eski lastikleri şişireceğim. Pazarlara dışarı çıkmak istemiyorum. Durup dinlenmeden şişireceğim, şişireceğim. Tarzan'ı kıskançlıktan çatlatacak kadar edineceğim. Adam sordu. Garaj ve pompa için bir ad düşündün mü? Düşünmek gerek. Sıradan bir ad verilmeyecek kadar önemli insanlar bunlar. Garaj konusunda bilmiyorum. Ama istersen pompaya bir ad takabilirim. Şaşkındım. Adam benden hiç bu tür şeyler istememişti. Kabul. Söyle. Adam biraz da heyecanlı. Donna Kelasta dedi. Pes Adam. Eşsiz. Ondan başka bir daha kimse bu adı taşımayacak. Tulu ayaklarımın dibine yatmıştı. Ve kurbağamla konuşmamı sakin sakin dinliyordum. Uzun uzun garaja baktım. Ona güzel bir ad bulmam gerektiğini biliyordum. Sıradan bir ad değil. Beynimde bir ışık yandı. Olmuştu. Sevimli bir şişko. Bahçıvana benziyor. Doğru dedi. Sanki bir de kocaman kareli önlüğü var. Öyleyse adı Isidro olsun. Nefis. Karşılıklı birbirimizi kutluyorduk. Biliyor musun Adam? Sanırım biz yeryüzünün en büyük iki ad yaratıcısıyız. İlk yemekler tedirgin geçti. Babamla hala konuşmuyordum ama bakışmaya başlamıştık. Adam heyecanla için için beni kışkırtıyordu. Yeter dedi, yeter. Derken pilav dolu kayık tabağı ve bana baktı. Ben de pilav dolu kayık tabağı ve ona baktım. Sonra kayık tabağı aldım ve ona uzattım. Bunun üzerine o da elini uzattı ve tabağı aldı. Adam kendinden geçmişti. Çok iyi Zeze, çok iyi. Başlangıçta biraz güç olacağını biliyordum. Aramızda daha pek çok sonranın ve pek çok kayık tabağın bulunduğunu da biliyordum. Ama sonunda gelip geçecekti. Ve o kadar iyi geçti ki sonraki pazar gününü oda kapısını vurarak geçirdi. Ve ışığı yaktı. Sabah ayinine gelmek istiyor musun? İstiyorum. Öyleyse elini çabuk tut. Katedrale varmak için 15 dakikamız var. Çabuk oldum. Aşağı indim. Natal'ın en güzel arabası olan Market'ın dışarı çıkması için Bay Isidro'nun kapısını açtım. Kent karanlıklar içindeydi. Işıklar hala sönüktü. İstemiyorsan kutsanmış ekmekli şaraptan almayabilirsin. Ona yan gözle baktım. Bir şey fark etmiyormuş gibi dosdoğru önüne bakıyordu. Yapamam ki. Günah çıkarmadım. Peki. Sessizce araba kullanmaya devam etti. Adam bana bir itirafta bulundu. Biliyor musun Zeze? Onu gerçekten sevmeye başlıyorum. Aslında biliyorum. Aslında ikimiz de budalayız. Başlangıçta hiç başaramayacak gibiydi. Ama öğrenmesi gerekiyordu. Bak Tulu, korkma. Küçük köpek duvarın üzerindeydi. Denemek istiyordu. Tir tir titriyordu. Onu yatıştırmaya çalıştım. Korkma Tulu, düşmeyeceksin. Bu daha çok kedilerin işi. Ama dikkatini verirsen sen de ilerlemeyi başaracaksın. Tulu küçük kırmızı dilini sarkıtıyor ve gözleri ürkek ürkek bana bakıyordu. Aptal olma. Aşağıda incecik kumdan başka şey olmadığını görüyorsun. Düşersen canın acımaz. Gel. Duvarda bir metre ötesinde oturdum. Gel küçük, gel. Onu tutmak için kollarımı açtım. Alçak sesle inledi ve ayaklarının üzerinde durdu. Yavaş yavaş gel. Acele etmen gereksiz. Böyle hiçbir şey öğrenemezsin. Bir, iki, bir, iki. Dediğimi öylesine titreyerek yaptı ki ayakları duvarın üzerinden kaysa onu yakalamaya hazırdım. İlerledi, ilerledi ve Tulu'yu okşadım. Aferin Tulu. Sen yeryüzünün en yürekli köpeğisin. Bir kere daha baştan yapmamız gerekiyor. Gel. 2 metre daha geriledim. Tulu her şeyi gözlüyordu. Yürü. İlk keresinde olduğu gibi. Yavaş yavaş, sakin ol. İlk deney onun için daha güç olmuştu. Ama küçücük ayaklar üzerinde dikildi mi bana yaklaşmakta acele ediyordu. Biraz daha birbirimizden uzaklaşacağız. 3 metre geriledim. 1-2. 1-2. Bu kez daha iyiydi. 2 saat geçmeden küçük köpek beni izliyordu. Onun önünde ağır ağır yürüyordum. Geri dönüyordum. Tulu hemen arkamdaydı. Dada da gürültü etmeden gelmişti ve dersimi gözlüyordu. Hiç böyle şey görülmemiştir. Duvarın üzerinde yürüyen bir köpek. Kahkahayı bastım. Yere atladım ve Tulu'yu kollarıma aldım. Şimdi dinlen biraz. Sonra yeniden idmanı sürdürürüz. Rahatlamış olarak bahçeye koştu. Gidip sarmaşığın kökünü suladı. Yakında, çok yakında, duvarın üzerinde koşacak. Başlangıçta vazgeçecek gibi oldum çünkü çok titriyordu. Daha önce bel kemiğini kırmış olduğundan hiçbir zaman dengesini bulamayacağını düşünüyordum. Dada da gülümseyerek bana bakıyordu. Gerçekten delisin sen. Bir köpeği kedi gibi duvarın üzerine çıkarmak tam sana göre bir iş. Bir kiremit yanının üzerine oturdum. Dada da sol yanımızdaki komşular kim? Orada yalnız bir çift var. Rio'da okuyan bir kızlar olduğu söyleniyor. Tatilde buraya gelecekmiş. Ya öbür yanımızda oturan kadın? Ha, o mu? Mezarlık duvarı kadar zarif bir İngiliz. Adı Donna Sevabrio. Nasıl? Çok karışık bir ad bu. Hizmetçisi de söyleyemiyor. O zaman Sevabrio diyor. Gülmeye başladım. Bir insan adı değilmiş ama garip. Dada da beni uyardı. O yana çok sık gitme. Bahçesindeki bir tek meyveye bile dokundurmuyor. Hizmetçilerine bile. Çok pinti birisi. Gülümsedim ve birden sordum. Hint armutu sever misin Dada da? Kan kırmızısı Hint armutları. En çok sevdiğim şeydir. Öyleyse bekle. Birkaç kiremiti kaldırdım ve ona yarım düzine kadar Hint armutu gösterdim. Tat çok nefis. Bunları nereden buldun? Bahçede Hint armutu yok. Bayan Sevabrio'nun bahçesinden. Gözlerini şaşkın şaşkın açıyordu. Bana hiçbir şey vermedi. Bak hepsinde küçük bir delik var. Dada da 2 tanesini tiksintiyle inceledi. Hayvanların açtığı delikler bunlar. Hayır, çivi delikleri. Gitgide anlamaz oluyordu. Açıkladım. Kuyunun yanından uzun bir sırık aldım. Ucuna bir çivi soktum. Duvara çıkıyorum. Kimse yokken sırıkla Hint armutlarını düşürüyorum. Sonra çiviyi batırıyorum ve armutları güçlük çekmeden buraya alıyorum. Bir tekini bile bırakma. Zavra ağzı dolu olarak yorumluyordu. Deli olduğunu söylemiştim. Canın Hint armutu çekti mi benden istemen yeterli. Ya da gelip gizlediğim yerden alırsın. Ama biliyorsun bu bir sır. Gereksiz bir uyarıydı bu. Dada da yalanarak uzaklaştı. Ve derse devam etmek için Tulu'yu çağırdım. Çabuk öğren budala. Akıllı bir köpek olacaksın. Sirklerdeki gibi. Sirkler. Sirkler, sirkler. Sirkler beni büyülüyordu. Arabalığa şimdiden iki trapez yerleştirdim. Tehlikeli hareketler yapıyordum. Tulu gözlerini benden ayırmıyordu. Cambaz olduğundan beri sanırım küçük beyninde akrobat olmak düşüncesi de belirmişti. Bir masaya çıkıyor ve boşluğa atılıyordum. Başımı aşağıda tutuyordum. Ayaklarımın ucuyla asılı kalıyordum. Dizlerimle tutunuyor, her şeyi bırakıyor ve ayaklarımla asılı kalıyordum yine. Bu işi ilk kez yaptığımda büyük bir korku içindeydim. Yerdeki parlak çinilere bakıyor ve titriyordum. Iska geçtim mi kafamı kıracaktım. Ama denemek zorundaydım. Sirkte bütün akrobatlar bunu yapıyorlardı. Ben neden yapmayacaktım? Sonra bu iş çocuk oyuncağına döndü. Yalnızca ipler biraz ayaklarımı acıtıyordu. Her yanım sıyrık içindeydi. Trapez düşlüyordum. Bedenime yapışık bir mayoyla çıkıyor ve seyircileri selamlıyordum. Aşağıda bir megafonla konuşan hayvan terbiyecisini işittim. Benim numaramı bildirmekteydi. Şimdi bayanlar baylar, dünyanın en güçlü adamı tehlikeli numaralarını sizlere gösterecek. Boşluğa atılıyor ve trapezin sallanışına göre sirkin tavanının önce bir yanından sonra öbür yanına kadar uzanıyordum. Alkışlar ortalığı çınlatıyordu. Tünediğimden iniyor, uslu uslu oturmuş, her şeyi gözleyen Tulu'ya kavuşuyordum. Yüzümün terini yalıyordu. Onu okşuyordum. Yazık ki sen de aynı şeyleri yapamıyorsun Tulu. Ama bu benim için bile çok güç. Hele bel kemiğini otomobil çiğneyen küçük bir köpek için. Düşünebiliyor musun? Ama daha da idmanlı olduğunda duvar üzerindeki bahçeyi çepeçevre dönebileceksin. Yerde yürümek sanatçı olmayan kişilere göredir. Ama işimi bitirdiğimde Adam'ın itirazlarını istiyordum. Midem allak bullak. Abartıyorsun Adam. Yüreğinin yerinde olmadığını görüyorum. Sen o cambazlıkları yaparken ben boğuluyorum. Önümüzdeki günlerin birinde farkına varmadan beni öldüreceksin. Şşt Adam. Sen ki yürekli olmamı söyleyen biriydin. Şimdi ödlek olan sensin. Tabii. Ama yine de ileri gitmemek gerek değil mi? Bu durum beni çok üzüyordu. Ve içine hava girmesi Adam'ın kendisini daha iyi hissetmesi için gömleğimin önünü iyice açıyordum. Günün birinde ormana gitmekten, bütün gün yüzme şampiyonluklarını izlemekten bahsettim. Casusluk. Bu işe yarardı. Şimdilik sürekli kurbanım Bayan Siobro'ydu. En ufak adımını tanıyordum. Hangi saatte neler yaptığını da. Bahçede gezindiğini, çiçekleri suladığı saatten, olgunlaşmakta olan meyveleri saymaya geldiği saate dek. Bayan Gustavo'nun bol yapraklı bir dalına çıkıyor ve kımıldamıyordum. Bayan Siobro kaşlarını çatıyor. Nehirler gibi buruş buruş yüzünde masmavi parlak gözleriyle akıl almaz boyutlara varan bir şeyler inceliyordu. Meyvenin olgunlaşmasına kadar geçecek günleri parmaklarıyla sayması gerekirdi. Ben de aynı şeyi yapıyordum.